Ayrım 26, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 323. 21. Ayrı masalar. Hemen her masada bir ya da iki tanıdık yüz var. Masalarda hem aynı şeyler konuşuluyor, hem farklı şeyler. Biraz eskilerden, geçmiş günlerden, ortak anılardan dem vuruluyor. Biraz da güncel konulardan, şimdiki zaman dedikodularından ve özellikle televizyondan. Böyle günlerde bile şu bir kez daha anlaşılıyor ki televizyon tahmin edilenden çok daha fazla karışmış gündelik hayatımıza. Ondan hiç haz etmez görünenler bile ondan söz etmeden duramıyorlar. Bizim gibi şifahi toplumlar için televizyonun ayrı bir önemi var. Baş başına bir söz üretme makinesi. Masadakilerin ne dediğini, ne yaptığını tek tek sayacak değilim. Çoğu kayda değer şeyler değil. Çocukların okulları, kocalarının başarılı iş hayatları ve bolca dedikodu. Hemen her masanın vazgeçilmez konusu fazla kilolar tabii. Ben de birçok kadın gibi bu dertten muzdaribim. Ben de birçok kadın gibi yaza girerken yapılması gereken özel diyetlerden geçerim. Ben de birçok kadın gibi yılın belli zamanlarını yeniden spor salonuna mı başlasam, bir otelin havuzuna mı gitsem, Belgrad ormanlarını uzun yürüyüşlere mi çıksam soruları ve seçenekleri arasında geçirir, içine giremediğim çeşitli bluz, etek ve pantolonları vicdan azabı olsa yatak odamın görünür yerlerine serpiştirerek kendime işkence eder, buzdolabımın üzerine birbirinden sevimli mıknatıslı tutturgaçlarla tutturduğum, birbirinden sevimsiz şişman insan görüntüleriyle kendimi tehdit ederek etrafımda ölümüne bir dikkat sahası yaratır. Anlayacağınız benim de birçok kadın gibi kilo problemim vardır ve bana bunu hatırlatan her çeşit durumdan nefret ederim. Ayrıca kim insanların ilk fırsatta bunu size hatırlatmaktan özel bir zevk duyduklarını, "Sen biraz kilo mu aldın canım, yoksa üstündekiler mi öyle gösteriyor?" cümlesinin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bu çeşit insanı mutsuz etme konusunda ihtisas sahibi olan kadınların ikinci elmas cümlesi de dikkatli oldukları diğer bir konu hakkındadır. "Diplerin gelmiş şekerim." Kimse ya da görmez ya üstünde durmazken boya vaktinizin geldiğini ilk bunlar görürler. Bunları hatırladıkça buzdolabı bir tabut, bütün yiyecekler kötülük çiçekleri gibi görünür gözüme. Morg çekmecesine benzesine gidip kendime metalik bir buzdolabı aldım. Şık ve pahalı. Böyle zamanlar içinde yalnızca beyaz leblebi ve diyet yoğurt bulundurmak için epey pahalı. Leblebiyi dolaba koyunca o da yemek gibi gözüküyor insanın gözüne. Üstelik geniş ekran televizyonu gibi onun da taksitleri bitmedi. Tude'nin bu evde en beğendiği şeyler taksitleri henüz bitmemiş şeyler. Öte yandan ne zaman birinden ayrılsam en yakın arkadaşım buzdolabı olur. Sofranın başından kalkamaz, kendimi yemekten alamam. Bunun nasıl çirkin bir savunma mekanizması olduğunu, benim gibi aklı başında bir kadına hiç yakışmadığını çok iyi bilir ama gene de ağlaya ağlaya yemeye devam ederim. Her ayrılık sonrasında epey kilo alırım. Kaçınılmazdır bu. Aldığım kiloları kendimi utandırmak için ilkin koca koca rakamlarla defterime yazar. Hemen ardından ayrılık yasını hafifletmek amacıyla ve bütün gücümle yeni bir nermin yaratma operasyonu başlatırım. Bu operasyonun ilk sırasında hep fazla kilolar hemen verilecek maddesi işgal eder. Her operasyon sonunda ne kadar yeni bir nermin olduğum tartışılır tabii. Yalnızca her seferinde fazla kilolarını verme başarısını göstermiş bir nermin olarak çıkarım bu operasyonlardan. Hiçbir şeyin harikası değilsem de bir kilo alıp verme harikasıyımdır. Bu da bir şey. Yeni yetmeliğimden başlayarak tuttuğum defterlerdeki kilo listesi geçmişim hakkında beni hep derin kuşkulara sürükler. Ahmet 8 kilo, Ferit 4 kilo, Murat 3 kilo, Suat 5 kilo, Mehmet 16 kilo, Yavuz 6 kilo, Bülent 2 kilo. Bu listeden hangisini ne kadar çok sevmiş olduğum da ortaya çıkar. Şekilde görüldüğü gibi ben en çok Mehmet'i sevmişim. Tam 16 kiloluk yer tutmuş hayatımda. Kilo vermeye çalışan kadınlar iyi bilirler ki hiç de azımsanacak bir rakam değildir bu. Mehmet'e gelince o apayrı bir öykü konusu. O tamamıyla unutmuş olduğumu söyleyebilmeyi çok isterdim. Sürekli yiyip içtikleri halde hiç kilo almayan kadınlar haset ve kıskançlıkla çekiştiriliyor. Onlara ait çeşitli hikayeler anlatılıyor masada. Biri Nurşim'i örnek gösteriyor, diğeri İris'i. Gerçekten her ikisi de yıllardır kilolarını ve beden numaralarını aynen koruyan kadınlardır. İştahlarına gelince yalnızca benim burada bulunduğum süre içinde 3 masa ötedeki Nurşim'in 3 kez yerinden kalkıp tabağını doldurduğunu gördüm. İştahını kendi saklamıyor zaten. "Tavuk yerken balık düşünürüm," der. Sonra işaret parmağıyla gırtlağını gösterir. Yediklerim daha mideye inmeden burada yakıyorum. Nurşim'i sevmeyenler bu durumu onun metabolizmasının çalışma sistemiyle değil de başka türlü açıklıyorlar. İçinin fesadından kilo alamıyor. Ne zaman Nurşim'i düşünsem hep avurtları şiş bir kadın yüzü gelir gözümün önüne. Sürekli ağzına bir şeyler geveler, bir şeyler tıkınır. Hiçbir şey yemediği zamanlar bile sakız çiğniyormuş gibi yapar. Nedenini sorduğunuzdaysa zamanında kadın dergilerinin birinde okumuş bunun gıdısını saklaması için bir çeşit egzersiz olduğunu söyler. Zaten hemen her yaptığını kadın dergilerini okudukları açıklayan kadınlardandır Nurşim. O dergilerden niye bu kadar çok var ve niye satılıyor sanıyorsunuz? Bazı kadınların o dergilerde her yazılana bu kadar inanmalarını anlamakta zorluk çekerim. Hele o dergileri çıkaranların çoğunun çevreden tanıdığımız kişiler olduğu düşünürse. Ayrıca bizim hiçbir dediğimizi yapmayan Nurşim'in o dergilerde her yazılanı yapmasını bizlere yapmış bir haksızlık olarak görürüm. Nurşim'e herhangi bir görüşünüzü kabul ettirebilmeniz için sözlerinizi kadın dergilerindeki herhangi bir yazıyla desteklemeniz gerekir. Yoksa imkanı yok ciddiye almaz. Bu arada Iris kendinden söz edildiğini hissetmiş gibi oturduğu masadan kalkıp bu yana geliyor. Masaların birinden uzanan el onu yolundan alıkoyuyor, başka bir masaya oturuyor. Bizim masadakiler kendilerini iyice konuya kaptırmış, televizyon kanallarında görülüp ısmarlanan, şu evde kendi kendinize çalışabileceğiniz spor aletlerinden söz ediyorlar. Kadınlar yaptıkları alışverişler konusunda asla yanılmış olmak istemezler. Bunlardan bir tane alan doğru yapıp yapmadığından emin olmak için ile de başkalarına da bir tane aldırmaya kalkışır. Herhangi bir itiraz durumunda ise o malın pazarlamacısından bile daha militan kesilir. Yaptığı alışveriş konusunda yanılmışsa bile bu yanılgıyı tek başına yaşamak istemez. Ortadaki yanlışlığı başkalarına da paylaştırmaya çalışır. Kişisel hayal kırıklıklarına dayanmakla toplumsal hayal kırıklıklarına dayanmak arasındaki farka dikkat çeken küçük bir örnektir bu. Şu an gene öyle yapıyorlar. Aldıkları aletlerden ne kadar memnun olduklarını büyük bir iştahla anlatıp duruyorlar birbirlerine. Oysa adım gibi biliyorum ki o aletler bu üşengeç kadınlar yüzünden en çok 2 hafta sonra yatak altına, kapı arkasına, dolap dibine saklanarak zamanla unutulacak. Ancak çeşitli temizlikler sırasında ortaya çıktıkça nasıl bir yük oldukları anlaşılarak küçük çapta kızgınlıklara yol açacaktır. Her ne kadar şimdi hiç ses çıkarmasak da biz de zamanında ısmarladık o aletlerden eve. İlk hevesle birkaç gün nasıl düzenli olarak kullanıp ardından oram ağrıdı, buram sancı diyerek boşlandıklarını iyi bilirim o aletlerin. Sonrasında onlar evde yatak altında, kapı arkasında, dolap dibinde küs küs dururken insanlara katlanamasak da yeniden spor salonlarını koşturup durduk. Onca salon değiştirdikten sonra en rahat ettiğim mütevazi spor salonumu cüce bir kız yüzünden bırakmak zorunda kalmıştım. Onunla karşılaşmamak için sık sık devam saatlerimi değiştiriyordum ama bu kez de o benim saatlerimde gelerek yeniden içimi sıkmayı başarıyordu. Ondan bir türlü kurtulamıyordum. O gelecek diye bir gözüm kapıda tedirgin zamanlar geçiriyor, bunları hissettiğim için kendime kızıyor. Ama kendimi bundan bir türlü alamıyordum. Kendisini güzel bulmakla birlikte Demi Moore'un yüzünü hiç sevmediğim bir ifade vardır. Fitneci, ispiyoncu kız yüzüdür o. Çivi gibi bakışları vardır. Sizin başkalarınca bilinmesini istemediğiniz ya da sakladığınız, gizlediğiniz şeyleri görmeye ayarlı zeki bakışlardır bunlar. Başkalarının asla anlayamayacağı şeyleri bir bakışta anlayacağına inanan derin bir özgüvene sahip kötü niyetli bir zekadır bu. Saklınızı, gizlinizi görmeye ve günü geldiğinde bunları size karşı kullanmaya yarar. Böyle fena kalpli kızlar vardır. Zeka yüzlerine gözlerine yakışmaz. Zeka onların karanlığını ve kötülük kullanmadaki yeteneklerini besler yalnızca. Bu cüce kızın salona ilk geldiği günü hatırlıyorum tabii bir kabus gibi. Bir arkadaşım ondan uzun uzadıya söz etmiş, o da buraya devam ediyor. Tanısan çok seversin demişti. Bugüne kadar kim ne zaman birinden tanısan çok seversin diye söz etmişse sevmek şöyle dursun nefret etmişimdir. Allah bilir haberci Cemile'nin tanısan çok seversin diye söz ettiği şu adalı Leyla'dan da öyle nefret edeceğim. Tanısan çok seversin diyenlerden uzak durmak gerek. Bunu diyenlerin sizi hiç tanımadıkları ve neleri sevip neleri sevmediğinizden hiç haberlerinin olmadığı böyle durumlarda ortaya çıkar. Çok emin olmadan tanısan çok seversin insan tanıştırmaya kalkışmayın. Puan kaybettiğinizde kalırsınız. Bırakın herkes seveceğini kendi bulsun. Bir gün spor sırasında arkadaşım işte o geldi dedi. Hangisi dedim. İşte orada diyerek uzak köşede bir yeri işaret etti. Gösterdiği yerde yalnızca bir sürü spor aleti gözüküyordu. Nerede dedim. Orada ya dedi. Çeşitli ağırlık aletlerinin makine arasında kaybolmuş bir et parçası gözüme çarptı. Meğer oymuş. Bu şey o mu dedim. Evet dedi. Peki bu kızın geri kalanı nerede dedim. Karşımızda cüce tanımını zorlayan biri vardı ve benim manasız arkadaşım kıza ait onca şeyi anlatmışken boyundan hiç söz etmemişti. Ayrıca bu gördüğüm şeye boy deyip denmeyeceğinden de emin değilim. Sakın bizi tanıştırmaya kalkma dedim. Ben kısa boylu kadınlardan çok korkarım. Bizim aranjman Aysel'in dediği gibi onların bir o kadarı da yerin altındadır ve yerin altındaki kökleri zehirli sarmaşıklarla kaplıdır. Cüce bir kadının iyi olması dünyanın en zor şeylerinden biridir. Evliya kadın mertebesine erişmişse eğer iyi olması neredeyse imkansızdır. Dedim ya, dünya sürekli olarak dağıtım eşsizliği yaşanan çok adaletsiz bir gezegen, biz de çeşitli tanıştırmalarla onu zorlamayalım. Arkadaşım dediklerini anlamamış bana, sahi mi söylüyor, şaka mı yapıyor diye tartışmaya çalışan bakışlarla bakıyordu. Sahi söylediğimi anlamasını sağladım, onunla o gün tanışmadım ve hiç tanışmamaya karar verdim. Yüzünde her zaman herkes haddini bildirmeye hazır beklettiği, herkesi küçümseyen, dünyayı aşağılayan bir ifade vardı bu kızın. O kadar kibir biriktirmek için ömür yetmez, ancak dünyaya birkaç kez üst üste kraliçe olarak gelmek gerekirdi. Bütün dünya ona hizmetle yükümlüymüş gibi, bazı zenginlerin yüzünü neredeyse anadan doğuma taşıdıkları bu ifade, o kadar da zengin olmayan insanların yüzünü iyice iğreti kaçıyordu. Herkesin açını rahatlıkla yakalayabileceği, kimsenin ona yalan söylemeyeceği, hiçbir numarayı yutmayacağı, onu aldatmaya kalkışanları nasıl da haddini bildireceği gibi maddeler yüzünün manifestosunda asılı duruyordu. Hemen her konuda fikri olan kadınlardandı ve bunu yüksek sesle dünyaya duyurmaktan geri durmuyordu. Hemen her konuda çözüm bulucuydu. Onun aklına gelmeyen hiçbir çözüm dünyada başkasının aklına gelmezdi. Dünya onun sıkı takibindeydi ve neredeyse ondan habersiz hiçbir şey olmuyordu şu gariban gezegendi. Birbirini tutmayan saatlerde yüzün hep aksi ve bilmiş ifadeyle bir hışım geliyor. Spor hocalarıyla tartışacak, zıtlaşacak konular bulmakta zorluk çekmiyor. Orada çalışan çocukları yerli yersiz azarladığı yetmiyormuş gibi zırt pırt çalan cep telefonu aracıyla dünyanın geri kalanına da yetişerek azar kıyamet herkesi hizaya sokmaya çalışıyordu. Sürekli salonun klima ayarlarına, çalınan müziklere karışıyor, sık sık CD'yi değiştiriyor, aletlere kusur buluyor, hiçbir şeyden memnun olmuyordu. Kendini çok beğenip de kendinden hiç memnun olmayanların cehenneminde yaşıyor ama yazık ki bunu kendi bilmiyordu. Hayata ve dünyaya ait o kadar şey bilip kendini bilmemek de onun trajiği olsa gerek. Tam bir denetleme budalasıydı. Her şey onun istediği gibi olsun istiyordu. Herkes zaman ona göre ayarlamalıydı. Herkes onun önünden ve yolundan çekilmeliydi. O duş yapacağı sırada duşlar boş olmalı. O istediği zaman istediği aletin başına geçmeliydi. Her aletin başında dakikalarca dikilir, o anda çalışmakta olanı bakışlarıyla taciz ederdi. Sanki aslında bütün aletler onunmuş, bize yalnızca izin veriyormuş da bizler onun iyi niyetini istismar ediyormuşuz gibi davranırdı. Hatta aslında spor salonunun tamamı onundu da bizler istediği zaman kovulabileceği arsız, yüzsüz kancıklardık. Onun bütün bu halleri yalnızca benim değil, başkalarının da sinirlerine dokunmaya başlamış. Herkes arkasından konuşur olmuştu ama gene de kimse yüzüne karşı bir tavır almaya cesaret edemiyordu. Boyundan beklenmedik ölçüde insanlar üzerine otorite kurmayı beceren tuhaf bir gücü vardı o cüce kızın. Yalnızca kas, sinir ve hırstan yapılmış gibiydi. Boyum kısa olabilir ama hiç önemi yok. Gördüğünüz gibi gayet mütenasip bir sportmenim edasıyla gerine gerine ortalıkta geziniyor. Boynundan eksik etmediği pembe havlusu da pat pat terini siliyordu. İncecik bir beli, lastik top gibi yusyuvarlak bir kıçı vardı kızın. En ufak bir sarkma yoktu ve kıskanılacak ölçüde yuvarlaktı. Tahmin edersiniz ki kalça toplamaya yarayan tırmanma hareketinin yapıldığı aletin üstünden hiç inmiyordu. Birkaç kez onun çalıştığı ağırlık aletlerinin altındayken yanlışlıkla sakatlamayı planlamadım desem yalan olur. Kadınlardan seri katil çıkmadı, hep söylenir ya. Düşünüyorum da ben bunun ilk örneği olabilecek bir potansiyel taşıyorum aslında. Beni engelleyen şey belki de bütün kadınları engelleyen şeyle aynıdır. Kadınların en önemli erdemlerinden biri olarak birkaç adım sonrasını akıl erdirebilme yetisi. Kadınlar doğal stratejistlerdir. Şiddetin toplumsal silahları olmadığını bilirler. Fiziksel şiddet toplumsal gramerde erkeklere aittir. Onu kullanmaya kalkışıp görüldükleri ortaya çıktıkları anda bu silahın kendilerine daha büyük zararlarla geri döneceğini bilirler. Bu yüzden hayallerini uygulamak yerine yazmakla yetinirler. Polisiye yazarı kadınların çokluğu hem bu potansiyeli işaret eder hem de onların bu potansiyelin taşıdığı tehlikelerin nedenli farkında olduklarını gösterir. Bu cüce kıza nefretim ve tahammülsüzlüğüm gün günden artıyordu. Ondan o kadar nefret etmeye başlamıştım ki artık onunla ahbap olmaktan başka çarem yoktu. Bu kıza duyduğum öfke ve kızgınlıkla öbür türlü baş edemiyordum çünkü. Arkadaş olsam bunun azalacağını, en azından içimde dengeleyeceğini düşündüm. Bilirsiniz, yabancılık öfkeyi ve kızgınlığı artıran bir duygudur. Kimi durumlarda düşmanınızı uzak tutmaktansa yanınızda taşımak iyidir. O günden sonra onunla konuşmaya, ahbap olmaya can atar oldum. Sanki geç kalmışım da hakkımı kaybetmişim gibi bana uzak davranıyor, fazla yüz vermiyordu. Ben de Dostoyevski'nin kimi yüzsüz kahramanları gibi ısrarcı ve üsteleyici olmayı denedim. O birden yoğunlaşan ilgime bir anlam veremediyse de bunun tadını çıkardı. Tahmin edebileceğiniz gibi tanışıp ahbaplık kurunca hiçbir şey düzelmedi. Yalnızca ben nefretim ve öfkemle baş edebilir oldum. En azından kızın katili olmaktan kurtuldum. Ben ki zamanda Albay Şemsa'yı öldürmemeyi başarmış bir kadınım, yalnızca sinirlerime dokunuyor diye neden cesede ufak bir poşete sığabilecek bir kızın katili olayım? Pembe renkli 1957 Chevrolet arabası olan yakışıklı bir sevgilisi vardı bu kızın ve 1.90 boyundaydı. Öncekilerin de öyle 1.90'lıklar olduğunu öğrendim. Sevgilisini değil ama 1957 model Chevrolet arabayı kıskandığımı itiraf etmeliyim. 1.90 boya gelince psikolojik süreçlerin birçoğu hiçbir yoruma yer bırakmayacak ölçüde kaba ve çıplak işler ne yazık ki. Cücelerle sırıklar arasında işleyen yer çekimi kanlarını bizim aklımızın ereceğini sanmıyorum. Kız borsacıydı. O zırt pırt çalan cep telefonlarının çoğu bununla ilgiliydi. Sonsuz ve sınırsız sayıda yardımcısı vardı ve birçok konuda olduğu gibi para konusunda da tepeden tırnağa bir merhametsizlik anıtıydı ki o tepeden tırnağa dediğim şeyin bir metre bilmem kaç santim olduğuna bakmayın, merhametsizliğin ölçüleri çok farklıdır. Ne borsa dünyasındaki parlak kariyeri, ne 1.90'lık sevgililer, ne 57 Chevrolet kesmiyordu kızı. Onun herkesin burnundan geçirmeyi and içmiş gibi bir hali, kendisine 30 santimi esirgemiş bu dünyaya karşı dinmeyen bir kini ve nefreti vardı. Bu memlekette borsa niye bu kadar inip çıkıyor sanıyorsunuz? Benim ise güç bela biriktirdim, biraz param vardı. Tuttu borsada batırdı. Bu kadar parlak bir borsacının bunu bilmeden yaptığına beni kim inandırabilir? Derhal spor salonumu değiştirdim. Masadaki kadınlar fazla kilolar muhabbetini bırakmış, estetik operasyonlar konusuna geçmişlerdi. Anlaşılan konuşarak yeterince kilo verdiklerini düşünüyor, şimdi küçük operasyon dokunuşlarıyla gençleşip güzelleşmeyi umuyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse benim fiziğim değil, ruhum yaşlanmıştı. Ruha yapılan estetik operasyonlar olup olmadığını sordum, yokmuş. Ben de bunun üzerine izin isteyip yan masaya geçtim. Geçtiğim diğer masaya hemen Tuğde damladı. Nedenini anlamakta güçlük çekmedim. Kırmızı yanaklı, yuvarlak yüzü, akçapakça topalak bir oğlan çocuğu höt höt sesiyle çevresindeki çocuklara buyruklar yağdırıp duruyor. Arada bir büyük erkekler gibi dişlerin arasından tıs tıs yere tükürüyordu. Anlaşılan kızımız kendisine layık ve kraliçeliğine uygun bir kral bulduğunu, onunla birlik olup dünyadaki bütün çocukları yönetmeyi, kral kraliçe olarak yedi cihana korku salıp kan kızılı ateş kırmızı buyruklar yağdırmayı düşünüyordu. Tude masaya gelince oğlanın höt höt sesi de pek duyulmaz oldu. Kızımızın vahşi hayvan terbiyeciliği konusundaki daha bu yaşta serpilip gelişen yeteneklerini görmezden gelmek olmazdı. Belli ki oğlanı pıstırmıştı. Bir ara neler konuşuyorlar diye kulak kabarttığımda şaşkınlığa uğradım. Tude sesini daha da çocuklaştırarak boynunu kıra kıra fısır fısır bir şeyler anlatıp duruyordu. Demek geceleri tek başına ve karanlıkta yatmaktan korkmuyorsun ha? Ne güzel diyordu oğlanı. Başını ona doğru hafifçe eğip çaktırmadan oğlanın boynuna sokuldu. Ben geceleri karanlıktan çok korkarım biliyor musun dedi. Hiç yalnız uyuyamam. Oğlan onu teselli etmek istercesine uzanıp acemice yanaklarına dokun. Merak etme ben seni korurum der gibi bir havası vardı. O an kan beynime sıçradı. Bu kız değil miydi evime daha ilk geldiği gün gece lambasının o kahrolası düğmesini şak diye bulup ben karanlıktan hiç korkmam diye yüzüme kükreyen? Şeytan oğlana dönüp yalan, yalan söylüyor bu küçük cadı, sen inanma ona de dedi. Bu küçük canavar ne geceden korkar ne karanlıktan, seni kandırıyor işte. Siz erkekler hep böylesiniz zaten. Baktım ikisi de durumlarından çok hoşnuttular. Onların mutluluk kaleleri benim gibi gerçekçiler tarafından yıkılamayacak kadar sağlamdı. Erkekler kandırılmak ister. Gerçekçi olacaksın da ne olacak? Öğrenemedim gitti. Bu masada konular güncel politikanın hareketli sularında seyrediyordu. Onlar konuştukça kimi eskiden hafif serseri takılan arkadaşların geçen zaman içinde nasıl laik, Atatürkçü ve cumhuriyetçi, azimli kadınlar kesilmiş olduklarını öğreniyordu. Üniversitelere sokulmayan türbanlı kızların eylemlerinden söz açılmış, sonradan konu ülkeyi tehdit ettiği söylenen İslam devrimi dalgasına kadar gelmişti. Böyle durumlarda içişip kakışmaktansa hiçbir fikriniz yokmuş gibi davranmak bir tür bağışıklık ve konfor sağlar. Çoğu İslami yükselişe ya da yobaz hareketlere karşı laikliğin ve cumhuriyet ilkelerinin savunulması gerektiğini, sinirceli sinirceli savunurken nasıl birer sofu kezildiklerinin farkında değildi. Sofuluğun bir tek çeşidi yoktur. Neyi savunduğu önemli değildir. O, varoluşunu bir sofuluk olarak yaşamayı seçmiştir. Bunu seçtikten sonra sofuluğa elbet bir nesne bulunur. Doğu-Batı ikileminin şu aziz anavatanında gerçekte olup biten nedir? Bunu sahiden merak eden var mı? Bu toz duman içinde kimsenin hakkını yemeden herkese hakkını dağıtmak mümkün mü? Kimi türbanlı kızların isterisiyle kimi Atatürkçü kadınların isterisi arasındaki kaç desibellik isteri farkı var? Çoğu durumda fikirlerden önce bu isterinin tartışılması gerekir ki fikre giden yol sahiden açılsın. Kendi içlerinden bu kadar söz açmayan kapalı insanların ülkesinde fikirlerden söz etmek gerçekten mümkün müdür? Bu soruları çoğaltmak demek, birbirine katlanarak çoğalan sarmal sorunların yüreğine yolculuk etmek demektir. Kimsenin uzun yola hali kalmadığı gibi hep kısa vade umutlar ve parça başı çözümlerle hayat ertelenmiyor mu bu memlekette? Kimse bu tür sahici yolculukları göze alamadığı için hala en can alıcı konularda bile tartışma işi bu kadar alçak bir yerden başlanıyor konuşmaya. Çoktan halledilmiş olması gereken sorunlara. Onlar öyle car car konuşurken dinlemek bile gelmiyor içimden. Masadakiler birbirlerini onaylaya onaylaya konuşurlarken türbanlı kızların üniversiteye girme hakkını savunan birkaç cılız sesi Türkiye gerçeklerini bilmemekle bu kişiler uzun süre yurt dışında kalmış olmalarından ötürü memleket gerçeklerine yabancı kalmakla suçluyor. Hatta küçük görüyorlar. Hep Avrupa gibi olmak isterken böyle konular açıldığında birdenbire buranın Avrupa olmadığını, şartlarının bambaşka olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. İşimize geldiği zaman batılı, işimize gelmediği zaman doğulu olmak istiyoruz. Coğrafyasını ve puslasını bu kadar şaşılmış bir ülkede, insan bu kadar çıplak görünür, çelişkilerin kolaylıkla yüze vurulabildiği kolay kazanılır tartışmalarla bir yere varılmayacağını anladığı yaşlara geldiğinde, karşısındakiyle konuşmaktan çok içinin sesine kalıyor galiba. Yorgunluğun bir çeşidi de bu. Ben bütün bu konuşulanların beni çektiği yere dalıp gitmiştim bile. Onu düşünüyorum, uzak akraba kızı. Onu böyle tanımlıyordum. Ailenin pek varsıl olmayan üçüncü, dördüncü halkasından olmalıydılar. Bu yüzden soyluğa pek meraklı halalarım onlardan söz etmemeye çalışıyorlardı. Benim onlara bir parça daha yakınlık göstermeye gayretimde ise bu bilginin payı olmalı. Daha görür görmez sizde acıma duygusu uyandıran, insanın içine dokunan bir hali vardı kızın. Çeşitli nedenlerle birkaç kez ondan söz edildiğini duymuştum elbet. Hikayesini duyduğunuzda merhametiniz de artıyordu. Çocuk sayılabilecek çok genç yaşta bir evlilik geçirmiş. İki çocuk, çapkın ve içkici bir koca, ara sıra dövüyordu kadıncağızı. Adam günün birinde gencecik bir kıza aşık olup evi terk edince iki çocukla bir başına kalıyor. Hem bir işe girip hem dışarıdan okul bitirme sınavlarına katılıyor kız. Üvey kardeşleri, akrabaları yardım etmeye başlıyorlar ona. Hiç olmazsa bu bakımdan şanslı sayılır. Şimdi anımsadığım bir işi düşmüştü bana. Telefon etmiş, ben de eve uğramasını söylemiştim. Sabahın erken bir saatine gelmiş, beni uyandırmıştı. Uykusu açılmamış gözlerle ona kapıyı açtığında çok mahcup olmuş, ezilip büzülmüştü ama açıkça söylemek gerekirse beni uykumdan uyandıran asıl onun görünüşü olmuştu. Halk arasında mutaassıp denilen aile kızlarından biri olarak üzerindeki giysi çok şaşırtmıştı beni. Örneğin annesinin dudaklarında dualarla gezen hep başörtülü bir kadın olarak anımsıyordum. Üzerinde süt yerini belli eden neredeyse tül inceliğinde kolsuz bir bluz, altında en moda olduğu zamanda bile boy ölçüsü kolay kabul görmeyecek vücudunu sımsıkı saran bir mini etek vardı. Giysisinin iddiasıyla hiç bağdaşmayacak biçimde kendine güvensiz, çekingen, tedirgendi. Zor duyulan bir sesle konuşurken sürekli parmaklarını çıtırdatıyor, her an kaçıp gidiverecekmiş gibi davranıyordu. Onu rahatlatmaya çalışmaktan konuşmasını izleyemiyordum bile. Beni uykudan uyandırdığı için, kapımı çaldığı için, evime geldiği için, hatta var olduğu için kendini bağışlayamıyordu neredeyse. Titreyip duran çatallı bir sesle konuşuyor, konuşurken sesine yırtıklar dalgalanıyordu. Sesleriyle derdim olan bir kadın türü vardır. Bence onların da kendi sesleri, dertlerinin olması gerekir ama hiç öyle görünmüyorlar. Ses dümdüz gırtlaktan yukarı süzülmezdi. Kimi yırtıklara, boğumlara takılarak çatallanır. Hep tiz perdeye yakın bir yerde tonlar, her bu kadınlar sinirlendiklerinde ses yayıldığı geniş yelpazenin bütün çeşit zenginliğiyle asfalt dizicisi gibi kulak kazımaya başlar. Azıcık psikoloji kitaplarına meraklı biri, bu seste bastırılmış bir çocukluğun, ezilmiş bir kişiliğin ve tamamlanmamış deneyimlerin bütün ipuçlarını bulabilir. Kadınların tıp ve teknoloji sayesinde onca yerlerini değiştirirlerken seslerine bir şey yapamamaları gerçekten çok üzücü. Her neyse, işte bizim kadıncağızın sesi de bütün zor duyarlılığına karşın böyleydi. Bu yırtık ve titrek ses, başörtülü annesinin, dayakçı kocasının, hakkında hiçbir şey bilmeseniz de rahatlıkla tahmin edebileceğiniz çocukluğunun bütün izlerini taşıyordu. Bu çeşit sese sahip olan kadınlar için hayatta en önemli şey hep haklı olmalarıdır. Aksini iddia etmeye kalkışsanız bile tartışırken çıkardıkları o sesten ötürü vazgeçersiniz. Daha sonra onunla bir kez daha karşılaştığımda daha önceden bilmeme karşın üzerindeki giysiye gene şaşırmadan edememiştim. Üzerindekiler bir gündüz giysisi olarak fazla iddialı kaçan bir gece dekoltesi taşıyordu. Günün birinde onu İslami seçip örtündüğünü duyduğumda çok şaşırmıştım. Gözümün önünde o yarı çıplak hali gitmiyordu. Bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü, Peygamber Efendimiz'in onu İslam'a çağırdığını söylemiş, o da uyandığı sabahtan başlayarak artık İslami bir hayat tarzını seçmiş, ona göre yaşamaya başlamıştı. Herkesin şu gezegendeki varoluşuna seçtiği yollar farklıydı elbet. Zaten gevşek olan ilişkimiz tamamen kopmuştu. Onu yeni haliyle son bir kez gördüğümde şaşkınlığım iyice arttı. Düpedüz kara çarşaflar içindeydi. O kadar çıplaklık öteki uca savrulduğunda bu kadar siyahlık getiriyordu demek. Alışık olmadığım bir bilgi türü değildi bu. Kendimden de pay biçebilirdim. Solcu olmaya karar verdiğimde varlıklı bir burjuva ailesinin Nişantaşı Teşvikiye Sosyetesi'nin bir kızı olarak gidip en çamur Mao'cu gruba sempatizan olmuştum. Bu çeşit sivri tercihlerle yılların farkı kapatılmaya çalışılıyordu belki de. O uzak akraba kızının kapımın önünde titreyerek duran geçmişteki hayali, şimdiki kapalı haliyle aramda duruyor ve onu rahat dinlememi engelliyordu. Şimdi karşımda kara çarşaflar içinde kanat açan kara bir çöl kartalı gibi geniş el kol hareketleri büyük bir kendine güvenle konuşan bu kadını tanımaz gözlerle izliyordum. Sesi değişmemişti ama yalnızca sesini önceden kullanmadığı bir genişlik, hareketlerine saldırganca denebilecek bir serbestlik gelmişti. Sesindeki yırtıklar aynen duruyordu tabii ama daha geniş bir perdeden, daha rahat kullandığı için yırtıkların eni genişlemişti yalnızca. İnancı ona kendini ifade etme, kendi varlığını duyma ve duyurma gücü kazandırmıştı belki de. İsterisi de olduğu gibi duruyordu. Yalnızca isterisinin ifade biçimi değişmiş gibiydi. Onca açık saçık giyinirken kazanamadığı güveni örtündüğünde bulmuştu. Saklamaya da göstermeye de çalıştığı neydi? Bunun ne kadarını kendi biliyordu? Belirsiz. Bu birbirine karşıt iki görünüşün altında kadının çözümlenememiş tarihi yatıyordu belki de. Kadınlar görünmek ya da saklanmak için neler yaşıyorlardı? Sesini pervasızlık ölçüsünü yüksek perdeden kullanan bu kadının varlığında yalnızca kişisel bir tarihin dönemeçlerine ait işaretler değil, bütün bir kadınlığın izlerine ait ipuçları bulmuş gibi sersemlemiştim. Söylediklerine karşılık vermekte zorlanıyordum. Onu gözlemek ve incelemekten ötürü uğradığım şaşkınlığı, fikirlerinin gücü karşısında ezilmiş olmama bağlamış olmalı ki, her cümleden sonra yüzünde muzaffer bir eda ile beni süzüyor, arkasını getirmek için şimdi söylediklerini hazmetmemi beklercesine duralıyor, sözlerin arasına kendi seçtiği uzunluklarda sessizlik koyuyordu. Ona bu güveni sağlayan şey yalnızca iman olmadığını bilecek kadar psikoloji okumuştum doğrusu. Kara çarşafının kara kanatları altında kendine başka bir hayat bulmuştu. Sanki artık dünya ona ilişemez, kimse ona hiçbir şey yapamazdı. En önemlisi, kimse ona artık dokunamazdı. Dokunulma korkusunun kazandırdığı bir dokunulmazlığın tadını çıkarıyordu. Yaşlanan kadınların cinselliğin dışına sürüldüklerinde, erkekler için artık birer arzu nesnesi olmaktan çıktıklarında, duydukları o dokunulmazlık erincini yaşıyordu kara kabuğunun içinde. Çözümsüzlüğün farklı görüntüleriyle yalnızca çözümler erteleniyordu belki. İnançlar belki de bütün bunların bir üst metniydi sadece. 26. ayrımın sonu, sayfa 336.